Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicilerim, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Rabbimize hamdolsun. Muhterem dinleyicilerim, Âl-i İmrân suresini okuyorduk. Bu surede 84. ayet-i kerimeyi okumuştuk en son. Burada Rabbimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında ümmetine şu ilkeyi, şu prensibi öğretmişti. De ki, biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rablerinin katından indirilenlere iman ettik. Onlardan hiçbir arasında ayrılık, fark gözetmeyiz. Ve biz ona teslim olmuşlarız. Bu ayet-i kerime, yani Âl-i İmrân suresinin 84. ayet-i kerimesi, aslında imanın bir bütün olduğunu bize işaret eden, gösteren ayet-i kerimelerden bir tanesi. İman bir bütündür. Ayrılık kabul etmez. İman esaslarından, inanılması gereken, emredilen hususlardan bir tanesini inkar etmek, inanmamak, hepsini birden inkar etmek demektir. O yüzden Allah Teala burada bazı peygamberlerin isimlerini saymış ve onların hepsine toplu iman edilmesini istemiştir. Gönderen, o peygamberlere, insanlara seçip vazifelendiren Allah-u Teala. Dolayısıyla onların gönderiliş amacı da belli. Hepsi insanları hidayete eriştirmek için gelmiş. O peygamberlere verilenler Allah katından seçilmiş melekler vasıtasıyla gönderilmiş vahiyler. Bu sebeple Allah tarafından gönderilen melekler vasıtasıyla, bilhassa Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla ulaştırılmış olan vahiyler, o peygamberleri şahsen seçkin, mümtaz, örnek, rehber hale getirdiği gibi onların ümmetlerine de iman ve teslimiyet yükümlülüğü yükler. O peygamberlerin göndereni belli, getirdikleri şeyler belli, insanları ulaştırmak istedikleri hedefler belli. Bir insan bu peygamberi, onun söylediği vahiyleri, Allah'ın emir ve yasaklarını terk ettiğinde, onu kabul etmediğinde, o zaman açıkça Allah'ı kabul etmemiş, onun emirlerini ve yasaklarını hiçe saymış, onun gönderdiği dinin haricine çıkmış olur. İman bir bütündür dedik. Nasıl Hazreti İbrahim seçkin bir peygamberse, Kur'an-ı Kerim'de üsve-i hasene olarak anılan, örnek insan, örnek ahlaklı peygamber olarak anılan ikinci kimse ise, tek başına bir ümmetse, onun öncesinde gelmiş olan peygamberler de, ondan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelmiş olan peygamberler de, bizzat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah tarafından seçilmiştir, vazifelendirilmiştir ve Allah'ın murakabesi, gözetimi altında vazifelerini bir hakkın yerine getirmiştir. Dolayısıyla gerek son peygamberin ümmeti olan ümmeti Muhammed'e, gerekse daha önce gönderilmiş peygamberlerin ümmetlerine ve topyekün insanlığa bu peygamberler arasında seçim yapmak, fark gözetmek, birisini sevip birisini reddetmek hakkı verilmemiştir. Hepsi farklı şahsi özellikleri bir tarafa bırakılırsa Allah tarafından seçilmiş ve vazifelendirilmiş, görevini de hakkıyla yapmış kimseler olarak Allah katında makbul insanlardır. İnsanların da aynı şekilde, aynı gözle hepsine hürmetle, muhabbetle, sevgiyle, itaatle bakması gerekir. Şayet herhangi bir sebeple bu peygamberlerden birisine buğz eden, burun kıvıran, ona inanmayan, küçümseyen, hakaret eden birisi varsa, o aslında peygamberlik, nübüvvet müessesesini ya anlamamış ya da hafife almış, inkar etmiş olur, Allah korusun. Peygamberlerin kendi içinde bir takım üstünlükleri, fazilet farkları vardır. Allah'ın emirlerine takva, teslimiyet, bağlılık ve uygulama hususunda kısmi bir takım farkları, üstünlükleri vardır. Bu yüzden Allah-u Teala bazı peygamberleri diğerlerinden manevi derece açısından daha üstün kılmıştır. Kimi peygamberleriyle konuşmuş, kimilerini katına yükseltmiş, kimilerine kitap ve suhuf vermiş, kimilerini ülül azm, üstün, azimet sahibi peygamberler diyerek daha farklı kabul etmiştir. O halde iman noktasında biz bütün peygamberlere iman ederiz. İsimlerini Kur'an'da Rabbimizin zikrettiği peygamberlere iman ettiğimiz gibi, yine Kur'an perspektifinden isimleri bize bildirilmemiş pek çok peygamberin bulunduğunu, Allah'ın her kavme tarih boyunca farklı dönemlerde peygamberler gönderdiğini kabul ederiz ve hepsine birden topluca icmalen iman ederiz. Peygamberler geçtiğimiz haftada saymış olduğumuz üzere emanet, fetanet, sıdk yani sadakat, doğru sözlülük, ismet ve tebliğ gibi 5 ana vasıfta ortaktırlar. Her biri zeki, güvenilir insanlardır. Her biri tebliğ vazifesini yerine getirmiştir ve bilerek, isteyerek hiçbirisi büyük günah işlememiştir. Allah tarafından korunmuşlardır. Yine bütün peygamberlerin imanları garanti altındadır. Ölmeden önce hepsi Müslüman olarak vefat etmişler. Müslüman yaşamışlar, Müslüman vefat etmişlerdir. Dolayısıyla aralarındaki manevi derece farkı bir tarafa, hepsine iman, mümin olmanın, Müslüman olmanın icabıdır, şartıdır. Müslümanlar nasıl peygamberlere böyle topyekün fark gözetmeden hepsine muhabbetle, hürmetle bakıyorlarsa, ehli kitap dediğimiz Hristiyan ve Yahudilerin de Allah tarafından gönderildiği kesin olan peygamberlere aynı gözlükle, aynı bakış açısıyla bakması gerekir. Bu onların kendi peygamberlerine, kendi kitaplarına imanın da bir gereğidir. Şayet peygamberleri bu prensibi getirdiği halde, kitaplarında bu tür emirler bulunduğu halde onlar peygamberlerin bir kısmını kabul, bir kısmını reddediyorlarsa, gerçekten o kitaba, o peygambere tam manasıyla inanmamışlar demektir. Yine geçtiğimiz haftalarda uzunca bir süre konuştuğumuz üzere, ehli kitap yani Yahudi ve Hristiyan alimleri kitaplarında Peygamber Efendimizin, onun ümmetinin hangi vasıflara, hangi özelliklere sahip olduğunu, olacağını çok iyi biliyorlardı. Peygamberleri onları bu hususta hazırlamıştı, yetiştirmişti. Peygamberin özelliklerini görür görmez onun son peygamber olduğunu görmeleri, ona iman etmeleri, ona teslim olmaları ve ona destek olmaları gerekiyordu. Dolayısıyla bu son peygambere iman, teslimiyet, bağlılık, itaat aslında kendi peygamberlerinin emirlerine uyup uymadıklarını gösteren bir turnusol kağıdı gibiydi. Onların imanlarını test eden, açığa çıkartan bir alamet, bir işaret gibiydi. Cenab-ı Hak da ısrarla kitaba mirasçı olan, kitabı yüklenmiş olan ehli kitabın alimlerini bu hususta sarsarcasına, yakalarına yapışırcasına ikaz etmekte, onlara kendi ellerindeki iman ettikleri kitabın bu ayetlerini, bu ifadelerini hatırlatmaktadır. Biz Müslümanlar olarak nasıl Hazreti Adem'den itibaren bütün peygamberlere, Hazreti İbrahim'e, Hazreti İsmail'e, Hazreti İshak'a, Yakub'a, Yusuf'a, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya aleyhisselam inanıyorsak, onların bağlıları da Hazreti Musa'ya inandığını söyleyen, Hazreti İsa'nın peygamberliğine inanan kimseler de son peygambere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme inanmalıdırlar. Çünkü Allah'ın gönderdiği din tektir. Allah Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün insanlara, bütün insanlığa İslam'ı indirmiştir. İnsanlar bu prensibin, bu dinin dışına çıkınca Allah'ın murad ettiği dinin, emrettiği dinin hudutlarını çiğneyince Allah'tan da uzaklaşmış olurlar. İşte bugün okuyacağımız ayet-i kerime de insanları buna davet etmektedir. Estaizu billah, bismillah, Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهِ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ Kim İslam'dan başka bir din ararsa, şunu bilsin ki, aradığı din ondan asla kabul edilmeyecektir. O, ahirette de kaybedenlerden olacaktır. Muhterem dinleyicilerim, zaman zaman insanların günümüzdeki fikri akımlardan, ideolojilerden, farklı propagandalardan, algı operasyonlarından etkilenmesi mümkün. Günümüzde sanki şöyle bir düşünce yayılmaya çalışılıyor. Din dediğimiz şey, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, bütün dünyada insanları iyi kimseler yapmaya çalışır. O yüzden ortak değerler taşıdığı için bütün dinler iyidir. İnsanlar Budist de olsa, Şintoist de olsa, Hindu da olsa, Yahudi, Hristiyan da olsa, hatta Allah'a inanmamış bile olsa, yeter ki iyi insanlar olsunlar, bu onların dünyada da ahirette de kurtuluşları için yeterlidir. İnsanların doğru inanmasına, doğru davranışlar yapmasına, ibadet işlemesine gerek yoktur. Kalbinin temiz olması yeterlidir şeklinde pek çok kez, pek çok farklı çevreden duyduğumuz, hayatımız boyunca şahit olduğumuz bir takım yanlışlar var. İşte Rabbimiz bütün bu yanlışlara tek bir cümle ile cevap veriyor. Kim İslam'dan başka bir din ararsa, şunu bilsin ki, aradığı din ondan asla kabul edilmeyecektir. Bu ayet-i kerimeden yola çıkarak yine bazı nitelemeleri, bazı popüler kelimeleri İslam'la karıştırıp harmanlayıp şirin, anlaşılır, sevimli, pazarlaması kolay İslam anlayışları oluşturulmaya çalışılıyor. Ilımlı İslam, sosyalist Müslüman, kapitalist Müslüman veya hümanist Müslüman gibi İslam'la alakası olmayan bir takım felsefi, ideolojik hayat ölçüleri İslam'la karıştırılarak bir anlayış, bir orta yol, bir farklı düşünce yapısı temin edilmeye çalışılıyor. Sanki İslam'ın sosyalizmden, kapitalizmden, hümanizmden, liberalizmden alacağı bir takım üstünlükler varmış. İslam'da onlar noksan kalmış, unutulmuş, terk edilmiş, yapılmamış, o kadar kemale ermemiş, eksik bırakılmış şeklinde düşünerek farklı ideolojilerle İslam'ı karıştırmaya çalışan bir takım düşünceler de var. İşte Rabbimiz bu karma düşüncelerin, karma inançların hepsini reddediyor. Yine son devirlerde şahit olduğumuz bir problem de semavi din, ilahi din denilen Yahudilik ve Hristiyanlıkla İslam'ın ortak değerleri olduğunu, aslında hepsinin bir takım prensiplerde aynı şeyi söylediğini, dolayısıyla bugünkü şartlarda, bugünkü yanlış inançlarına rağmen Hristiyan ve Yahudilerin de Allah tarafından dine mensup kişiler olarak görüldüğü ve ahirette bunların da kurtuluşa ereceği, cennete kavuşacağı işlenmekte. Biz bütün bu yanlış düşüncelere karşı yine Ali İmran suresinin 85. ayet-i kerimesini tekrar ediyoruz. Kim İslam'dan başka bir din ararsa şunu bilsin ki aradığı din ondan asla kabul edilmeyecektir. İşte bu ayet bu kadar şümullü, bu kadar çağlara hitap eden her türlü fikri akımlara, batıl inançlara, karma düşüncelere meydan okuyan açık net bir ifadedir. İslam bu dünyada Allah'a giden tek yoldur. Bu dünyada Peygamber Efendimiz'i takliden, onun sünnetini takiben ancak Allah'a ulaşılabilir. Onun dışındaki bütün peygamberlerin yolu ilga olmuştur, kaldırılmıştır, neshedilmiştir. Onlara verilmiş olan kitaplar, bugünkü haliyle Tevrat, İncil, Zebur vesaire, bütün bunlar hükmü kaldırılmış, zaten özü itibariyle de Kur'an-ı Kerim'de yer alan ilahi ayetlerdir. Dolayısıyla insan müdahalesiyle değiştirilmiş, tahrife uğramış, başkalaşmış bütün bu mesajlar aslından sapmış ve insanları hidayete ulaştıramaz hale gelmiştir. Öyleyse İslam geldikten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebliğe başladıktan sonra artık Tevrat ve İncil'in hükmü kalmadığı gibi Yahudilik ve Hristiyanlığın da hükmü kaldırılmıştır. Nasıl Peygamber Efendimiz hayattayken Yahudi ve Hristiyanları İslam'a çağırmışsa, Allah'a giden yolun sadece İslamiyet olduğunu açıkça ifade etmişse, bugün de Müslümanlara düşen bu ilkeyi, bu prensibi devam ettirmek, insanları Allah'a çağırmak için saf, samimi, katıksız bir tevhide, yani İslam'a çağırmak gerekir. Müslümanların kafası, zihni, kalbi bu noktada ne kadar duruysa, ne kadar netse, tavizsizse, İslam'ın yolu da o kadar billur bir şekilde tavizsiz, Allah'a ulaştıracak bir yol olarak kalacaktır. Şayet hak dinin mensubu olan Müslümanlar Allah'ın bu açık beyanlarına rağmen kafalarını, gönüllerini bulandırmışlarsa, İslam'ı başka başka dinlerle, başka başka felsefi, ideolojik görüşlerle karma haline getirmeye çalışıyorlarsa, hem kendilerine yazık ederler, hem de bu fikri benimseyip onları takip eden kişilere yazık ederler. Rabbimiz bizi böyle bir fitneden, böyle bir dalaletten, sapıklıktan muhafaza buyursun. Zira daha önceki kavimler bu sebeple helak oldular, bu sebeple lanetlendiler, bu sebeple dalalete düştüler. Kur'an-ı Kerim onların bu sapıklıklarını, bu yanlış yollarını bize Fatiha suresiyle her gün defalarca öğretmekte, hatırlatmakta ve aynı hatayı tekrar etmememiz için bizi uyarmaktadır. Rabbimiz cümlemizi böyle bir hatadan muhafaza etsin. Muhterem dinleyicilerim, programımızın ikinci kısmında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis-i şerifle devam ediyorduk. Bugün de aynı şekilde Peygamber Efendimizin bir hadisini okumaya, anlamaya çalışacağız. Hadis-i şerif şöyle. An Ebi Abbas Sehl bin Sa'd Es-Sa'idi radıyallahu anh kal. Merra raculun alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Fekale li raculin indehu celisin. Ma ra'yuke fi hâza? Fekale raculun min eşrafin nâs. Hâza vallahi hariyun. İn khatabe en yunkiha. Ve in şefa'a en yuşeffa'a. فَسَكَتَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ آخر فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا رَأْيُكَ فِي هَذَا فَقَالْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ هَذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ هَذَا حَرِيٌ اِنْ قَطَبَ أَلَّا يُنْكِحَ وَاِنْ شَفَعَ أَلَّا يُشَفَّعَ وَاِنْ قَالَ أَلَّا يُسْمَعَ لِقَوْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِثْلِ هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Ebu'l-Abbas Sehl bin Sa'd Es-Sa'idi radıyallahu anh şöyle dedi. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanından bir adam geçti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturan kişiye "Şu adam hakkında ne dersin?" diye sordu. O da "Bu zat ileri gelen hatırlı kişilerden biridir. Vallahi böyle bir adam bir kıza talip olsa evlendirilmeye, birine aracılık yapsa sözü dinlenmeye layıktır" diye cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söylemedi. Sonra oradan biri daha geçti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine yanında oturana "Ya bu adam hakkında ne dersin?" diye sordu. Bu defa o zat "Ya Resulallah, bu adam fakir Müslümanlardan biridir. Bir kıza talip olsa istediği kız verilmez. Birine aracılık etse ricası kabul edilmez. Konuşmaya kalksa sözü dinlenmez" dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu sonuncu adam öteki gibi dünya dolusu adamdan daha hayırlıdır. Bu hadis-i şerif Buhari'de nikah ve rikak bablarında yer alır. Ayrıca İbn-i Mace zühd babında bu hadis-i şerifin benzerini rivayet etmiştir. Muhterem dinleyicilerim, hadis-i şerif aslında çok açık. Günümüzde de pek çok kez farklı farklı insanlar üzerinde tespit etme, test etme imkanı var. İnsanların nazarında zengin, varlıklı kimseler söz sahibi, itibarlı hale geliyor. Böyle birisi talip olduğunda babalar kızlarını vermek istiyorlar. Kızlar gönüllü olarak böyle birisiyle evlenmeye istekliler. Yine aracılık yaptığında sözü dinleniyor. Kısacası toplum içinde itibar görüyor. Başka Müslümanlar da var. Fakir, aslında çok şahsiyetli, çok meziyetleri olan, kabiliyetleri olan birisi ama kimse böyle bir fakir Müslümana kızını vermiyor. Aracılık ettiğinde onun sözünü itibara alıp dediğine dikkat edilmiyor. Birisi hakkında konuşacak olsa sözünü, sohbetini dinleyen olmuyor. İşte Peygamber Efendimiz yanındaki insanın ağzından halkın bakış açısını bu şekilde ortaya koyduktan sonra o iki şahsı, zengin, insanların peşinde koştuğu, itibar ettiği kimseyle fakir ama insanların mırın kırın ettiği, yüz çevirdiği insanı karşılaştırıyor ve o fakir Müslümanın bir yeryüzü dolusu o zengin insandan daha değerli olduğunu Allah katında ifade ediyor. Şüphesiz buradaki ölçü sadece fakirlik, zenginlik değil. Çünkü İslam zenginlikle insanların değer kazanmadığını ifade ettiği gibi fakirlikle değer kaybetmediğini söylediği gibi nice zenginler var ki hakkını verdiği için Allah katında büyük makamlara erişmişler. Allah'ın, Resulünün övgüsüne mazhar olmuşlar. Nice fakirler de var ki isyanlarıyla, kadere olan itirazlarıyla, Allah'a olan itirazlarıyla fakirlik gibi bir imtihandan, nimetten eli boş bir şekilde bu dünyadan çekip gitmişler. Başka bir ifadeyle zenginlik de bir imtihan, fakirlik de bir imtihan. Tek başına mal insanı faziletli yapmaz. Tek başına malın yokluğu insanı yine faziletli yapmaz. O halde o varlık ve yoklukta insanın Allah'a kulluğunda nasıl bir istikamet tutturduğu önemlidir. Varlıklıyken şükredip şükretmediği, yokluktayken sabredip sabretmediği önemlidir. Fazla malın insanı baştan çıkartan, günaha meylettiren bir vasfı olduğu gibi, şiddetli fakirliğinde isyan ettiren, yalancı çıkartan bir zayıflığı, bir imtihan sebebi, fitne aracı olması mümkündür. O halde kanaatkar olup elimizdekiyle yetinmeyi bilip Allah'tan ihtiyacımızı görecek kadarını, bizi isyana sevk etmeyecek şeklini istemeliyiz. Hakkını verilen az mal isyana sevk eden çok maldan daha hayırlıdır. Yine insanı küfre kaydıracak kadar şiddetli bir fakirlikte başlı başına büyük bir fitnedir, tehlikedir. Bundan da Allah'a sığınmak gerekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında zenginlik bir mal biriktirmek değildir. Asıl zenginlik elindeki serveti, Allah'ın verdiği nimetleri başka insanlara, muhtaçlara dağıtabilmektir. Peygamberimiz, Allah'ım Muhammed ailesine ancak yetecek kadar rızık ver diye dua etmiştir. Peygamberimiz yoksul olmayı, herkese el açmayı, ondan bundan bir şeyler dilenmeyi hoş görmemiştir. İnsanın gayret ederek, çalışarak elinin emeğiyle geçinmesini, başkalarına el açmamasını öğretmiştir. Bununla ilgili pek çok hadis-i şerif vardır. O halde insanın elindeki rızka kanaat ederek onunla yetinmeye çalışması, çalışarak kazandığından istif edip biriktirmek yerine mümkün olduğu kadar insanlara infak ederek ahiret sermayesi oluşturması asıldır. Ama zekatını veren, sadakasını veren, infak eden bir kimsenin zengin olması, başka malının mülkünün bulunması da kınanmamıştır. Hatta Peygamber Efendimiz'e çokça malı olduğunu, bunu etrafa dağıtmak istediğini söyleyen Sa'd bin Ebi Vakkas'a Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senin mirasçıların olan evlatlarını, kızlarını zengin bırakman, onları başkalarına el açar halde bırakmandan daha hayırlıdır demiştir. O halde niçin zengin oluyoruz? Zengin olduktan sonra bunu nasıl sarf ediyoruz? O mal mı bize sahip oluyor? Biz mi malın sahibiyiz? Bütün bunları düşünmek lazım. Allah'tan hayırlısını istemek lazım. Yeteri kadarını istemek lazım. Haddimizi, boyumuzu aşacak, bizi günahlara sokacak zenginlik veya fakirlik talep etmemek lazım. İtidali korumak lazım ve selam. Muhterem dinleyicilerim, programımızın son kısmında kıssalardan bahsediyorduk. Yaşanmış olaylardan, hatıralardan. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatından bir örnek verelim muhabbet üzerine. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek zevceleri toplanmış, Ayşe validemiz hakkında konuşuyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zevceleri arasında, hanımları arasında en çok onu seviyor ve bu sevgisini de etrafa açıkça gösteriyordu. Bu yüzden de hanımları hanımlık gayretiyle, kıskançlıkla bu sevgiyi gıptayla, imrenmekle, biraz da çekememezlikle aralarında zaman zaman gündem ediyor, konuşuyorlardı. Bir gün yine böyle konuşurlarken içlerinde Hazreti Fatıma'yı seçtiler. Hazreti Fatıma'yı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderdiler ve babasından Hazreti Ayşe'yi niçin bu kadar çok sevdiğini sormasını istediler. Hazreti Fatıma Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna vardı. Şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, hanımların Ebu Kuafe'nin kızı Ayşe hakkında senden adalet talep ediyorlar. Yani onu bu kadar çok seviyor, bizi de o kadar sevsin veya onu da bu kadar sevdiğini göstermesin diye adalet istiyorlar," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızına şöyle sordu: "Sen benim sevdiğim kişiyi sevmez misin?" Fatıma validemiz "Elbette ki severim," dedi. "O halde onu, Ayşe'yi sen de sev." Bu menkıbe, bu hatıra Buhari'de ve Müslim'de geçer. Muhterem dinleyicilerim, burada birkaç hususa temas etmekte fayda var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının son dönemlerinde çok evlilikleri vardı. Bu esnada Hazreti Ayşe'ye de farklı bir ihtimam gösteriyordu. Hem ona, hem onun muhterem babası Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e olan muhabbetini, sevgisini pek çok mahfilde, pek çok ortamda insanlara karşı izhar ediyor, açıklıyor, gösteriyordu. Bazı insanlar bu sevgiyi takdir ettiler, bazıları çekemediler. İşte burada da bazen hikmetini anlamadıkları bu sevgi sebebiyle itirazlar olmuş. Hazreti Fatıma da belli ki bu itirazlara hak vererek onların sözcüsü gibi Peygamber Efendimiz'e müracaat etmiş ve Allah'ın eşleri arasında müminlere adaleti gözetmelerini emrettiğini hatırlatmış. Muhterem dinleyicilerim, eşler arasındaki adalet sevgi hususunda değildir. Çünkü insan kalbinin sahibi değildir, duygularının sahibi değildir. Nasıl evlatlar arasında bütün evlatlarını eşit şekilde, kalbinde adil şekilde insan sevemezse, muhakkak bir veya birkaçını diğerinden daha fazla, diğerinden daha az sevebilirse, burada duygu noktasında mutlak, kesin, tartışmasız bir adalet söz konusu değilse, Allah da zaten böyle bir adaleti kullarından istememiştir. Çünkü hiçbir insan tam anlamıyla böyle bir adaleti kuramaz, tesis edemez. Peki Allah'ın adalet istediği husus nedir? Maddi imkanlar, verilen hediyeler, ayrılan vakit, zaman vesaire gibi konularda evlatların, eşlerin eşit şartlarda olmasıdır. İşte Peygamber Efendimiz hanımlarına muhabbet noktasında eşit değilken onlara sağladığı maddi imkanlar, ayırdıkları zaman, gösterdiği ilgi noktasında elinden gelen gayreti göstermiş, adil olmaya, eşit davranmaya çalışmış ve zaman zaman da "Ya Rabbi, benim gücüm bu kadarına yetiyor. Sen daha fazlasını affet benden. Yapamadığım, hata ettiğim husus varsa bunları affet" diyerek de dua etmiştir. Hazreti Ayşe annemizi, validemizi bu kadar severken Hazreti Ayşe'yi bile kıskandıracak derecede vefat etmiş Hazreti Hatice validemizi severdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona karşı ayrı bir sevgisi, vefası, bağlılığı vardı. 25 yıllık bir ömrü onunla paylaşmış. Ondan 6 tane çocuğu olmuştu. Hazreti Ayşe validemiz bile kendisi bu kadar sevilmesine rağmen ölmüş bir hanımı Peygamberimizin bu kadar sevmesine, bağlanmasına zaman zaman kıskandığı olurdu. O halde kalpler, duygular Allah'ın elinde. Biz dilediğimizi sevmek, dilediğimizi sevmemek hususunda tam bir güce sahip değiliz. Duygularımızı eşitleme, herkesi eşit şekilde sevme veya eşit şekilde nefret etme gücüne sahip değiliz. Ama beşeri münasebetlerimizde, insani ilişkilerimizde, yine aldığımız hediyelerde, ikramlarda vesaire veya evlatlar arasında verdiğimiz paylaşımlarda birisine verdiğimizi diğerine de vermek suretiyle eşitliği, adaleti gözetmemiz gerekir. Muhterem dinleyicilerim, daha konuşulacak çok şey var ama vaktimiz bu kadar olsun. Önümüzdeki hafta tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.